Ayrım 14, sayfa 143. Baron istilası, Timur Soykan. Net hata noksan rekorları. Türkiye'de kara paranın boyutlarını gözler önüne seren bir veri de var. Ülkenin ödemeler dengesinde kaynağı tespit edilemeyen para girişi net hata noksan diye tanımlanıyor. 2022 ödemeler dengesinde Türkiye'nin net hata noksan kalemi 24.2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek fazlasını verdi. Bunu 2022 yılında Türkiye'nin cari açığı ile karşılaştırdığımızda miktarın büyüklüğünü anlayabiliriz. 2022 yılındaki cari açık 48.8 milyar dolardı. Yani cari açığın yarısı kadar net hata noksan kasaya girmişti. Bu kara paranın Türkiye ekonomisindeki yerini gözler önüne sermeye yetiyor. 24.2 milyar dolarlık net hata noksanı Türkiye'nin geçmişiyle kıyasladığımızda olağanüstü durum belirginleşiyor. 1986'dan 2021'e kadar geçen 35 yılda net hata noksan kalemindeki toplam fazla 30,5 milyar dolardı. Bu sayılar Türkiye'nin kara para cennetine dönüştüğünün altını kalın bir kalemle çiziyordu. Kara paraya vatandaşlık hediye. Ama AKP iktidarının suçtan elde edilmiş paraya daveti varlık barışlarından ibaret değildi. Kara parayla birlikte kirli sahibine de fırsatlar sunulacaktı. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı teklif ediliyordu. Baron İstilası kitabının bundan sonraki bölümlerinde de suç örgütü liderlerinin vatandaşlık ve oturum izni almasının çok sayıda örneğiyle yüzleşeceğiz. Her biri skandal olan bu vatandaşlık işlemlerinin taşlarının nasıl döşendiğini özetleyelim. AKP 2008, 2016 ve 2017 yıllarında vatandaşlık kanununda değişiklikler yaparak yabancı yatırımcıların istisnai yoldan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almasının yolunu açtı. Yasada istisnai olarak belirtilse de bu yeni düzenlemelerle istisna olmaktan çıkarılacak genel bir hale dönüşecekti. Genel hükümlere göre, yani normal yoldan vatandaş olmak için yasada özetle şu şartlar anlatılıyor. Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak. Türkiye'de 5 yıl kesintisiz ikamet etmiş olmak. Türkiye'de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye'ye nakletmek, çalışma iznine sahip olmak ve bu gibi davranışlarla Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye'de tamamlamak. Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak. Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusuyla davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışlarıyla çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak. Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek. Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak. Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak. Dünyada pek çok örneği olan bu şartlar aynı zamanda o ülke vatandaşı olmanın itibarını koruyordu. Ancak AKP iktidarı 2016 yılında yatırımcıya vatandaşlık vermenin yolunu açtı. Üstelik yukarıda anlattığım şartların biri dışında hepsini kaldırdı. Artık ne Türkçe bilmek, ne iyi ahlaklı olmak, ne sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak, ne de Türkiye'de bir süre yaşamak şartı vardı. Sadece çok genel bir tanımla bir şart kalmıştı. Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak. Sadece bu şartla suçluların, uyuşturucu baronlarının vatandaş olmasının önü güya kapatılıyordu. Darbe girişiminde hemen sonra. 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç gün sonra kabul edilen bu yasal düzenlemeyle Türk vatandaşlarının itibarına ağır darbe indirildi. Diğer ülkelerde yatırım yoluyla vatandaşlık değil bir süre ikamet izni veriliyor ve diğer şartların karşılanması halinde vatandaş olunabiliyor. Üstelik başvuran kişinin o ülkenin dilini öğrenmesi, sosyal hayatın kurallarına uyması gibi şartlar çok sıkı şekilde denetleniyor. Vatandaşlığa geçilmesi yıllar alıyor. 2016 yılında vatandaşlık kanununda yapılan düzenlemeye göre Türk vatandaşlığı kazanmak için en az 2 milyon dolar sermaye yatırımı yapmak veya en az 1 milyon dolara taşınmaz satın alıp 3 yıl satmamak gerekiyordu. Üstelik vatandaş olan kişinin eşi ve çocukları da doğrudan vatandaşlığa kavuşacaktı. 2018 yılında ise Türk vatandaşlığında şok indirim yapıldı. Asgari taşınmaz bedeli 250 bin dolara, sabit sermaye tutarı ise 500 bin dolara indirildi. Bu tüm dünyada Türk vatandaşlığının itibarını yerlere seren ve özellikle Orta Doğu ülkelerinin vatandaşlarını davet eden bir kampanyaydı. Artık inşaat şirketlerinin diktiği gökdelenler, yandaş müteahhitlerin doğayı tahrip ederek yaptığı siteler Türk vatandaşlığı hediyeliydi. Beton iktidarı inşaat şirketlerine can suyu bulmuştu. Büyük yolsuzluklar ve rant düzeni için betonun değerini korumak öncelikli hedefti. Ekonomik kriz altında yaşayan Türk vatandaşları için ev almak hayale dönüşürken, iktidarın müteahhitleri yabancılara satışlarla büyük paralar kazanıyordu. Milliyetçilik denildiğinde mangalda kül bırakmayan iktidar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını ucuza alınıp satılır bir ürüne dönüştürmüştü. Baronların TC kimlikli zırhı. Uluslararası suç örgütü liderleri ve uyuşturucu baronları için ise mesele para değildi. Kırmızı bültenle aranan bir kişi için Türk vatandaşlığı paha biçilmez bir fırsattı. Türkiye vatandaşı olanları kırmızı bültenle arandıkları ülkeye iade etmiyordu. Türkiye Cumhuriyeti kimliği suçlular için bir zırha dönüşüyordu. Zaten Türkiye'de para ile davalardan ya da cezaevinden kurtulmaları kolaydı. Siyasal İslam iktidarında rüşvet çarklarıyla sarılmış devletteki kirlilik onlara vatandaşlık kadar cazip bir davetti. Ülkeye vatandaşlık bağını alınıp satılır bir mala dönüştürenlerin elbette büyük hassasiyetleri yoktu. Türkiye'deki vatandaşlık sisteminin istismar edileceğinin herkes farkındaydı. Nitekim devlet ile bağlantılı çeteler para dışındaki tek şart olan milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak maddesinin kolayca aşılacağını biliyordu. Parmak izi alınmasına rağmen normal uygulamada vatandaşlık başvurularında parmak izi alınıyor ve hakkında uluslararası arama kararları ya da sabıkası olanlar bu şekilde tespit ediliyor. Ayrıca başvuran kişi hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet İstihbarat ve Göç İdaresi'ndeki istihbarat birimleri inceleme yapıyor. Vatandaşı oldukları ülkenin istihbarat birimleriyle temas kurularak suç geçmişi ya da suç bağlantıları olup olmadığı konusunda bilgi alınıyor. Bu noktada kravatlı çeteler devreye giriyordu. 2022 yılında yeni bir düzenleme ile vatandaşlık almak için asgari taşınmaz bedeli 400 bin dolara çıkarıldı. Sabit sermaye yatırımı 500 bin dolarda bırakıldı. Vatandaşlık istatistikleri saklandı. İktidar yatırım yoluyla vatandaş olanların sayısını uzun süre bir sır gibi sakladı. Bu konuda İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün istatistikleri son olarak 2019 yılında yayınlandı. Hiçbir gerekçe sunulmadan sonraki yıllarda istatistikler gizlendi. Eylül 2018 ile Eylül 2019 arasında 2611 yabancı yatırımcının Türk vatandaşı yapıldığı açıklanmıştı. Aileleriyle bu sayı 9962'ye çıkıyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 10 Mayıs 2022'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada 25.969 yatırımcının vatandaş yapıldığını söyledi. Aileleriyle birlikte bu soyunun kaç olduğunu açıklamadı. Vatandaşlık için başvuran yatırımcılardan 7 milyar 530 milyon dolar gelir elde edildiğini söyledi. Bu kişilerin güvenlik soruşturmalarından geçirildiğini, suç kaydı olanların kesinlikle vatandaş yapılmadığını savundu. Ancak onun bu sözlerinden önce de sonra da baron vatandaş skandalları devam edecekti. Küreselleşen yeraltı dünyası. Türkiye'ye mafya göçünün küresel nedenleri de var. Öncelikle teknolojideki gelişmelerde yeraltı dünyası da küreselleşti. Bölgesel suç yapılanmalarının yerine dünyanın dört bir yanıyla temas kurabilen, sevkiyat yapabilen karanlık aktörler aldı. Yer altında küresel konsorsiyumlar oluştu. Suç örgütleri bilişim çağında iletişimdeki gelişmelerden çok hızlı bir şekilde faydalandı. Şifreli haberleşme sistemleri sayesinde güvenlik güçlerinin takibinden uzun süre korunabildiler. Pazardaki satıcı ve alıcıların birbirini kolayca bulduğu, müşterinin çeşitlendiği, geçmiş işlerle ve referanslarla güven sağlanan platformlar oluşturulmuştu. Çete liderleri uzaktan güvende olduğu ülkelerden örgütlerini yönetebiliyordu. Pazarlıklar için suç örgütlerinin bir araya gelmesine gerek kalmamıştı. Yasa dışı maddelerin sevkiyatında yollar çeşitlendi. Kokainin Latin Amerika'dan Avrupa'ya, eroinin ise Afganistan'dan Amerika'ya ulaşımı kolaylaştı. Deniz taşımacılığının yükselişi suç örgütlerine önemli olanaklar yarattı. Konteynerler arasında suç eşyalarının yolculuğu katlanarak artmıştı. Tedarik zinciri çok çeşitlenmiş ve hızlanmıştı. Suç gelirlerinin transferi ve aklanmasında da teknoloji büyük kanallar açıyordu. Elektronik ödeme sistemleri, Bitcoin, offshore bankacılığı ve bunun gibi pek çok yolla kara para dünyayı dolaşabiliyor, finansal sisteme de sızıyordu. Suç örgütleri kara paralarını aklayabilecekleri, kolay para ve rant fırsatlarına göre hareket kabiliyetine de erişmişti. Sık sık bölge değiştirebiliyor, farklı ülkelerde yatırım yapabiliyorlardı. Mafyaya şifreli darbe. Ama suç örgütleri en büyük darbeyi de teknoloji yüzünden yediler. EncroChat, SkyECC, Anom gibi mafyanın gizli mesajlaşma sistemlerine 2018'den itibaren dünyadaki güvenlik güçlerinin sızması önemli bir dönüm noktasıydı. Kartellerin, uyuşturucu kaçakçılarının ve mafya gruplarının ele geçirilen milyonlarca mesajı suçla mücadelede çok önemli bilgiler, deliller sağladı. Küresel boyutta bilgiler paylaşıldı ve tarihin en büyük operasyonları düzenlendi. Avrupa'da yakalanan uyuşturucu miktarında açık ara rekorlar kırıldı. Tek seferde 10 tonluk sevkiyatlar ele geçirildi. Yüzlerce suç örgütü üyesi tutuklandı. Suç organizasyonları, uyuşturucu rotaları, çete üyeleri ile rüşvete bağladıkları kamu görevlileri deşifre oldu. Ağır darbe yiyen bazı çeteler için göç kaçınılmaz hale gelmişti. Güvenli liman arayışlarında Dubai öne çıkıyordu. Ne hikmetse Türkiye'de suç örgütlerinin de bu şifreli haberleşme sistemlerini kullanmasına karşın küresel operasyonlara AKP hükümeti dahil olmadı. Aksine bu sırada Erdoğan iktidarı ihtiyaç duyduğu sıcak para için suç gelirlerini çekecek adımlar atıyordu. Ve dünyanın kara parası ile birlikte uyuşturucu baronlarını Türkiye'ye çekmeyi başardı. Bunun sonucunda kara para aklamayla mücadele konusunda uluslararası kuruluş olan Mali Eylem Görev Gücü yani FATF Türkiye'yi kara para aklamayla mücadelede gri listeye aldı. Bu listede Suriye, Yemen, Uganda, Vietnam, Tanzanya gibi ülkeler yer alıyor. Baronlar istilasının kökenlerini ve AKP döneminde karşıladığı ihtiyacı gözler önüne serdikten sonra suç örgütlerinin Türkiye'deki faaliyetleri ve savaşlarını anlatmaya devam edebiliriz. 14. ayrımın sonu. Sayfa 148.